20 yıldır Türkiye'nin tatilini planlayan Tatil Sepeti'nde 20 binin üzerinde tur seçeneği seni bekliyor. Yurt içi otellerde %50'ye varan erken rezervasyon indirimlerine ek, %25 ön ödeme fırsatı, 72 saate kadar iptal seçeneği ve daha fazlası Tatil Sepeti'nde.
Merhaba, ben Merve. Travma odaklı çalışan bir terapist olarak terapist koltuğumda otururken aklımdan ve kalbimden geçenleri burada seninle paylaşıyorum. Hadi başlayalım. Bence insanın yaptığı iş hayatıyla ilgili çok önemli şeyler söylüyor. Yani önemli hayatında. Çünkü hayatımızın büyük bir kısmını o işi yaparak geçiriyoruz ya. Ya kişiliğim değil, evet. Bütün hayatım değil işim. Ama aynı zamanda çok fazla zamanı geçiriyorum. O işi yaptığın zamanın öncesinde, sonrasında da ona dair hazırlıklar yapıyorsun. Belki yıllarca ona dair eğitim alıyorsun. Her meslek için, her iş için böyle değil ama kimi işler için. Mesela var olan bazı özelliklerin o işi iyi yapmana yardımcı oluyor. İşte atıyorum bir yönetici asistanıysan belki biraz daha hani obsesif oluyor olmak orada yardımcı olabiliyor. Ya da işte bir yöneticiysen kriz çözme becerin, problem çözme becerin çok önemli oluyor. Varsa bu özellikler sende belki o işe yatkınlıktan bahsedebiliyoruz. Bir de ikinci bir tarafı da zaten var olan bazı özellikleri de parlatıyor. Yine işte yönetici örneğinden gidecek olursak. Yöneticisin ve kriz çözme becerin çok iyi değil ve bu işte iyi olmak istiyorsun ve buna ihtiyacın var. O yüzden belki bununla ilgili bir eğitim almak, o becerini geliştirmek gerekiyor. İşte bu yüzden yani kısaca bence birazcık insanın yaptığı iş, mesleği üzerine siniyor. Komedyen sen de belki bir yaratıcılık gerekiyor olabilir tabii.
Bağlamamız çok iyi.
Yani onu da sen söyleyeceksin tabii komedyenlik için ne gerekiyor, nasıl oluyor ama. Yani sence senin yaptığın iş, sende zaten var olan hangi özelliklerini geliştirmene yardımcı oldu?
Ya ben sosyal biriydim hep. Böyle çenesi düşük, hikaye anlatan, güldürmeye çalışan. Hı-hı. Öyle bir çocuktum. Bendeki bu durumu geliştirdi yani. Daha sosyalim, daha komiyim ve daha çok insana hikaye anlatma olanağım var şu an.
Hı-hı. Öyle mi gerçekten? Hani daha böyle hani gülen insanlarla, hı-hı, gülmek isteyen insanlarla bir arada olunca ya da güldürmek tabii işin olunca o sahneden indiğinde hala öyle olmaya devam edebiliyor mu?
Ya bende diyor, etmeyende de var ya, sahneden inip ağlayıp. Bende de oldu mesela, gösteriye başlamadan 11'deydi gösteri. Hı-hı. 10.55'te bana ağlama krizi gibi bir şey. Hı-hı. Hiç alakasız yani, hesapta yokken. Sonra bir şekilde yani dümbüllü müyüm bilmiyorum ama o sahneyi kotardım. Hı-hı. Yani gerekeni yaptım. Gösteriye gelip ağlayan falan da mesela adam bir sefer oldu, aldatılmış. Akşamına gösteriye gelmiş. Benim diyor çöz durumumu. Dedim bu psikolojik bir vaka. Biz bunu, bunda biz yokuz ya. Bunun uzmanları
kim
var.
Kim bu? Seyirci mi diyor?
Seyirciydi.
Çöz diyor.
Çöz demiyor ama ağlıyor ve gülmeye gelmiş bir yandan yani.
Senin için de çok zor olmaz mı o karşında benim ağlayan
için,
biriyle?
Ya benim için tabii ki zor. Zaten benim öyle bir mesleğim yok ya. Bende şöyle bir iddia yok. En kötü gününüzde misiniz? O zaman stand-up'a gelin. Öyle bir iddiam yok zaten yani.
Ve işte atıyorum ne kadar diyelim, atıyorum bir saat sürsün. Bir saat sonra neşe ve mutluluk içinde ayrılın. Bu arada bu söylediğin şey aslında benim mesleğime... Benim mesleğimle de geçerli.
Sana referans ettim zaten. Numaranı falan verdim. İnşallah yazmışlar onu.
Ya bizde de öyle bir şey yok ya. Öyleymiş gibi algılanabiliyor. Hani çok kötüyüm. Hayatımın en kötü günü. Üzgünüm, ağlıyorum. Geleyim bir seansa. İşte 45-50 dakika. Seanstan toparlasın, çıkayım. Aynen toparlanmış olayım. Aynı şey. Yani ikisinde de bu gerçekçi
olmayan. Kaç seans öneriyorsun mesela? Aldatılmış, 30 yıllık eşi aldatmış, 5 çocuğuyla ne yapacağını bilemeyen bir adama kaç seansla
bize
çıkar?
Öyle bir şey yok yani. Bize gelişi şudur, sana gelişi.
Gelişini sanmıyorum.
Sana gelişi budur gibi bir seans söylemek mümkün değil.
Adam belki başka travmaları da altından çıktı. Zaten. Başka sorunlar da çıktı, evet, meydane.
Evet.
O zaman
onu
doğru.
Onu hiç bilemeyiz tabii. İki aynı yani benzer özellikler olan. Dedin ya 30 yıllık evliymiş, aldatılmış, aynen, vesaire. Aynen. İki tane böyle kişi olsun. İkisinin de seansa geliş süreci, seans yani o terapi süreçleri kendi başına bambaşka ilerleyecek.
Mesela kadın hemen çözüp adam 90 yıl ömrü sonunda terapi almak zorunda kalabilir. Hmm. Ya da tam tersi de olabilir.
Evet. Yine. Ya cinsiyetle de çok alakalı olduğunu düşünmüyor.
Yok canım, cinsiyetçi yerden söylemedim zaten. Hani şey yani değişebiliyor
tabii,
demeye
tabii,
çalışıyorum.
Tabii tabii. Sen o zaman hiç terapiye gitmedin gibi duyuluyor.
Bunu söylemem doğru olmaz dedi psikoloğum.
Öyle mi dedi? Bence psikoloğun öyle söylememiştir ya.
Yok ya, psikoloğum yok.
Psikoloğun yok, hiç gitmedin. Düşünüyor musun? Düşünür müsün?
Ya şöyle geliyor bana ya, çok oradan ben verimli çıkmazmışım gibi geliyor. Çünkü ben mesela hep sana, mesela şu anda da senle de tanışıyoruz. Hep böyle gülüyorum, eğleniyorum. Tanımadığım birine gitmek gerekiyor. Senden bağımsız söylüyorum da.
Tabii.
Şey yapamazmışım gibi geliyor. Ben biraz şimdi yalan söylüyorum. Biraz tamam. Yalancılık bende var. Şimdi biz çok söylediğim yalanlar var, tamam mı? Böyle hani üstü açılmamış daha 40 yıllık hani büyük yalanlarım
sen
var.
Sen bile inanmışsın yani.
Ben bile, bende bile o hala öyle yani. Yalan söylediğim haliyle bende oturmuş o. Şimdi zaman içerisinde iş dolaşmış, devran dönmüş. Ben işte komedyen olmuşum, işte sıkıntılarım var. Psikoloğa da görünsem iyi. Şimdi gittiğim noktada şeffaf, net, doğru olmam gerekir ki bu sorunlarım çözülsün. Ama ben şimdi 20 yıllık yalan ya. Yani
çok, bozmaya gerek
yok. Bozmaya gerek yok ya. Şimdi o zaman da şey olurum. Hani psikoloğa da kulan para çektiği noktada abi o zaman niye gidiyorum ki hani gibi olurum.
Tabii.
Verim alamam o işten yani. Hani bunu yalan özelinde söylemiyorum yani. Öyle çok büyük yalanlarım yok hani. Burada gülelim diye söyledim ama. Kendi yalanları da gülelim diye söylerim bu arada. Mesela normal bir durumdur. O kadar komik değildir. Sahne alışkanlığı gibi yani. İşte. Bir şey söylerim daha komik hale gelir o. O da yalan gibi oluyor. Yalan oluyor zaten
i̇şte,
yani.
Yani evet. Mesleki deformasyon. Aynen. Birazcık ondan bahsediyordum. Aynen. Yani onu çok o zaman ayırmıyorsun sen. İki hayatına.
Komik olsun yeter.
Yani
gülelim.
İşte sahnededir, iştir, iş sonrasıdır.
Ah, yani önemli olan şey yani, nasıl diyeyim? Eğlenmemiz gibi ben bakıyorum. Çünkü mesela söylediğim yalanın karşı tarafa bir zararı yok. Güldürmek dışında da bir onda bir tepkisi yok yani. Engin ya güldüreceğim dedin ama bak şu an travmatize oldum. İşte bileklerimi mi kesseme getirmiyor kimseye söylediğim yalanlar. Tatlı kızıştırmalar, minik böyle ufak oyunlar. Onun hoşuma gidiyor yani. Yoksa
anladım.
Büyük yalanlar işte o sana öyle demiş. Sen de gidip onu neden bir şey demiyor. Hani böyle kurma yok.
O zaman hani mizah birazcık da şey bir savun öyle mi diyorsun?
Biraz yalancılık var.
Bilmiyorum bunu. Bu benim söyleyebileceğim bir şey değil de.
Neden söyleyebilirsin insanız?
Mizah yalancılıktır diye hani böyle bir bilgim yok. Öyle bir yerden.
Ben de mizah ben böyle bir beyan dermişim gibi olmadı mı? Engin Türkoğlu. Mizah yalancılıktır.
Başta öyle. Öyle tam çünkü. Tam içimden şey geçti. Diğer komedyenler acaba buna ne diyecek?
Yani diğer komedyenler bana başka bir program olmasın.
Yani onlar karar versin. Ben değil gibi bir yerden. Şey söyleyecektim. Ne söyleyecektim? Birazcık da böyle bir savunma mekanizması ya aslında. Hani o depresif tarafını örtmek, onu maskelemek için de kullanabileceğin çok iyi bir yol aslında. Yani şimdi burada ben sana
tabii.
Ciddiye gidebilecek bir şey sorduğumda sen hemen yalanlar ve şakalarla...
Yalanlar ve şakalarla örtbas
edersin. Örtbas edersin.
Bütün olayım bu.
Bütün olayım bu.
Mesela benle insanlara yaşadığım en büyük... ciddi konuşamıyorum kimseyle. Şöyle bir öyle bir sorun var.
Evet.
Mesela biriyle ciddi
onu anlamaya çalışıyorum.
Biriyle aslında. Ciddi bir şey konuşacaksın. Gerçekten çok büyük ciddi bir mesele olması lazım ki meselenin ciddiyeti üzerinden beni şaka yapmayayım ya da karşı taraf hiç bunu şaka algılamasın ve muhabbet olması gerektiği gibi ilerlesin. Öbür türlü abi ya birine açılıyorsun. Mesela diyorsun ki kız seni seviyorum diyorsun. Kız şey diyor şaka mı ya? Emin misin ya? Gerçek şaka yapıyorsun falan diyor ya. La seviyorum diyorum.
Ama şakadır o da diyor. O da işte hani şakayla senin yaptığın gibi belki hani geçiştiriyor anladın mı? O da mizahla geçiştiriyor.
Ya zaten sevmediği şey aşka ben hani deniyorum yani. Ben seviyorum benden çıksın gibi. Ben çünkü sevgi biraz öyle bir şeydir ya senden çıksın. Niye içimde duruyor ki yani söyleyeyim artık o düşünsün yani. Ben hani,
çok oluyor. Güzel bir bakış açısı. Bunu sevdim ya. Birçok insan için öyle değil bu arada. Hani,
asla açılmaz.
Seviyorsam söylemeyeyim çünkü işte söylersem o zaman belki onun gözünde değersiz olabilirim. Söyledi ya da işte de, ben çok istiyormuş gibi.
Her türlü ders oluyor zaten. Buradan o tarz insanlara seslenelim. Yani sevdiğin noktada değersizleşiyorsun zaten. Onda bir yanılgamam yok.
Bu nasıl bir önerme? Biraz açar
şöyle
mısın?
Bir önerme. Ya birini sevdiğin noktada sana zafiyetler başlıyor. Sevmeye başladığın andan itibaren işte atıyorum. Gece 4 mekandan çıkılmış Kadıköy'desin diyelim. İşte kız diyor ki Engin'im Tuzla'da oturuyorum. Gelir miyiz? Ben de mesela ben de sarhoşum ben de kötü durumda. Ben şey ne demek? Tabii ki ben de Tuzla'ya kadar seni bırakmazsam.
Bırakıp hani, eve
bırakıyorsun. Dönüyorum. Oradan da eve dönüyorsun. Sabah sana 8:30'da eve dönüyorsun. Yani zafiyetler başlıyor. Hiç yapmayacağın şeyleri yapma işleri başlıyor. Hisler bambaşka bir yere gidiyor. Normalde başka insanlar çok başka cevaplar verecekken sevdiğini söylediğin ya da sevdiğini hissettiğin andan itibaren o insana çok başka davranmaya başkalaşıyorsun. Başka birisi oluyorsun yani. O da şey oluyor. Kabul etsin beni. Onay alma isteğinden. Nasıl psikoloji konuştum?
Sen ne yaptın? Çalıştın mı? Videolarımı mı izledin?
Ben
ne yaptın?
Google'a şey yazdım. Freud ve Jung yazdım. özet dedim. özet bunlar. Özet hali. Bir saatte bunlar oldu.
Zaten psikoloji okumuyorsan birazcık ilgin varsa Freud ve Jung'dan.
Tabii canım Freud ve Jung. Onlardan şey, onlar öğrenciymiş. Şey, hoca öğrenci mi neydi o kardeş mi? Evet, onlara bir durum var.
Yo.
Öğrenci hoca.
Aynen.
Sonra öbür şey diyor. Bunlar usta çırak gibi. Bunlar dönerciymiş.
Öyle.
Dönerciymiş Kadıköy'de. Jung diyor ki Beşiktaş çarşıya 10 numara Sadiye ile yapacağım İskender'i diyor. Öyle açıyor gibi anladım ben yani. Hani karşıya dükkan açıyor gibi anladım. Doğru mu?
Birazcık
doğru.
Öyle.
Birazcık öyle değil. Aynen yani öyle.
Ama şöyle düşün. Freud döneri bulmuş gibi düşün. Tamam mı? Yani daha önce hiç döner diye bir şey yokmuş.
Yani nasıl yokmuş?
Üretmiş. O ya tabii ki. Tabii et var yani. Eti üretmiyor sıfırdan. Hayvancılık söz konusu. Köfteler evet. Yapılıyor.
Aynen.
Ama döner yapılmamış. Adana döner denilmemiş. Evet. Freud birazcık onu birleştiriyor falan yani şimdi ve yapıyor. Sonra da işte dediğin gibi çırağına öğretiyor aynı zamanda eğitiyor. Yani
Freud'u İskenderoğlu'yla denk gitti. Bursa'daki bir İskender'in mucidi. İskenderoğlu'yla Freud'u yan yana getirmemiz böyle bir temada. Yani yemekle
benim
psikoloji.
Benim de hemen adapte olup.
Gerçekten uyum sağladım.
Freud'u dönerci konsepti üzerinden.
Yani evet ama yani 50 yıllık bilim ya. İyice aşağılasam. Psikologla konuşup 50 yıllık bilim yani 50 yıllık bilim mi?
Bunları hep savunma mekanizması olarak değerlendiriyorum.
Doğru. Sanırım takipçilerimiz buradan şey yapmasın. Psikoloji gerçekten insanın başvurması gereken asla inanmayan. İnanıyorum.
Hayır şöyle bir noktadayız.
Anksiyeteye biraz inanmıyorum. Öyle bir problemim var. Bozmazsa.
Ya işte şöyle bir yerdeyiz ya. Sen inan veya inanma. Hani o gerçek var. Orada olmaya devam ediyor gibi bir yerden.
Evet.
Ya anksiyete mesela hani istersen inanma. Anksiyete yaşamaya başladın mı yaşıyorsun?
Ya anksiyete inanıyorum. Anksiyete ile ilgili şöyle bir problem var. İnsanlar bunu bir engeliymiş gibi çok sunmaya başladı. Ondan çok yoruldum yani. Ya birine bir şey söylüyorsun. Bir normal düzdür. İşte anksiyetem var. Ya abi hani şöyle yapıyor. Genelde bunu başarılı insanları da çok duyuyorum. Mesela başarmış. Okey hayatında mutlu istediği yere gelmiş falan. 90 tane anksiyete sayıyor. İşte sokağa çıkamıyorum. İnsanlarla konuşamıyorum. Ay sabahları işte şunu yiyemiyorum. Ona falan böyle anksiyete basıyorum. Hava gelince güneş ışınları dik geliyor. Anksiyetem azdı. Şimdi şey gibi oluyor yani. Hani ben bunca engelime rağmen bak güneş ışınları öğlen saati dik gelmesine ve ben bundan rahatsız olmama rağmen başardım görüyor hani şey gibi.
Sen
hani,
öyle mi söylüyorsun?
Hayır öyle söylüyorlar gibi bana geliyor yani.
Anladım
şey gibi,
anladım.
İşte
tamam.
Gerçekten fiziki bir engeli olup da bir sürü şeyler başaran insanlar var ve gerçekten büyük takdir hak ediyorlar ya. Bu insanlarda mesela fizik hiçbir şey yok ama diyor ki mesela ya işte sosisli patso yerken ketçap beni deliririm asla kabul edemem. Travma üstüne travma basar beni diyor. Ve ona rağmen işte Türksel'in CEO'suyum falan gibi şeyler oluyor yani. Ona darlanıyorum biraz. Yani sanki bu bir engelleriymiş gibi davranıyorum.
Aynen sen biraz öyle duyuyorsun anladığım kadarıyla.
Evet hep öyle duyuyorum.
Şey söyleyecektim bu arada yeni literatüre yeni bir şey getirdim.
Yeni mi geldi?
Hayır o değil. Şu, az önce şey dedin ya travmalarım azıyor aynen. Diye. Yani aslında onun adı tetiklenmek.
Tetiklenmek? Tabii
travmalar tetikleniyor. Şöyle. Senin o azmak dediğin şey işte travmalarım azdı dediğin şey tetiklemek ve tetikleyici. İşte atıyorum ben dediğim güneş ışınları dik. Aynen. Bu bir tetikleyici olabilir. Patso benim için bir tetikleyici olabilir. Bununla ilgili bir atıyorum travma yaşamışsam
abi her
gerçekten.
Şey olabilir ki o zaman. Her, tabii nasıl ki çıkacaksın olabilir. Onun içinden?
Tabii ki olabilir. Nasıl çıkacaksın? Orada ne yaşadığınla alakalı.
Hayır, mesela hayır ben sosisli patso ile ilgili hiçbir şey yaşamadım hayatım boyunca. Bir kere sosisli patso yerken ağlamışlığım var. Gerçekten bu arada.
Tamam.
Bir ayrılık haberini sosisli patso yiyerek aldım.
Bak gördün mü mesela yani verdiğin referans.
Aynen canım. Sosisli patso yerken ayrılık haberi aldım. Hı. O an bir karar vermem gerekiyor. Sosisli patsoyu yemeli miyim? Çünkü ayrılık acısıyla patso yani mayonez de alabilir miyim gibi bir şey olamıyor. Ayrılık hani acıysa çek kenarda ya da patsoyu ye. Hani bir karar vermen gerekiyor ya. Ben dedim ki patsoyu yiyeyim. Ama dedim ağlamaktan da imtina etmem. Patsoya gözyaşlarım damlaya damlaya
öyle
patsomu
oldu.
Yedim. Hı. Şimdi mesela hayatımda böyle bir şey yaşandı. Hı. Ertesi gün patsocunun önünden geçerken tetiklenebiliyor muyum?
Yani süper. Hiç anlatmama gerek kalmadan kendini.
Tetikleniyorum ve mesela 10 kere patso gördüm. 11. de deliriyor muyum mesela ne oluyor?
Hayır aslında tersine biliyor musun? Böyle bir yöntem var. Bilişsel davranışçı terapi ekolünde. Maruz bırakma diye geçiyor ama maruz bırakma kulağa çok iyi gelmiyor. Aslında belki yüzleştirme denilebilir. Şöyle diyor, uyarana yani o tetikleyiciye maruz kaldığında aynen aynı yerden geçtiğinde defalarca aslında birazcık bir öğrenme, yeni bir öğrenme gerçekleşiyor. Atıyorum şey gibi, atıyorum bazı çocuklar bir şeyden korkar diyelim ki neyden korksun?
Canavardan.
Bir oyuncak olsun, tamam mı?
Oyuncak daha niş, doğru.
Bir oyuncak araba var ve bir çocuk ondan korkuyor ama bilmiyor, belki hiç görmemiş hayatında ve bir süre sonra işte onu bıraktığında ve orada kaldığında, onunla temas ettiğinde tanıdık olmaya başlıyor ya onun için artık. Dolayısıyla artık ondan korkmamaya başlıyor çünkü öğreniyor onun zararlı olmadığını. Çünkü korku dediğimiz şey şöyle bir şey, sinir sistemimize şunu söylüyor, bir tehdit olabilir bu, bir tehlike olabilir, kendimi korumam gerekir, öyleyse bununla ilgili adımlar atacağım. İşte harekete geçeceğim. İşte atıyorum bir yılandan korkuyorum. Neden? Çünkü yılan bana zarar verebilir. Korku duygusu gelecek ki ben kaçacağım veya savaşacağım veya işte duruma göre tepki vereceğim. Kendimi, bu sistemi korumak için. Hayatta kalma mekanizmaları.
Ben benim sinir sistemim bu kadar başarılı olduğunu düşünmüyorum. Başka insanlar kesinlikle vardır sinir sistemi bu kadar başarılı ve bunları çözen. Hmm. Ama ben bu kadar başarılı bir sinir sistemim olduğunu düşünmüyorum. Bence benim sinir sistemim beni yok sayıyor.
Olabilir. Bu da bir yöntem. Yani,
bence çok şey yapmıyorum yani. Mesela 10 kere patso yardım. Abi bunu var ya sade yayla yapacaksın. 10 numara olur gibi benim zihnimde dönüyor. Hiç öyle mesela...
Ha, duyarsızlaşmaktan bahsediyorum aslında. Benim bu bütün bahsettiğim bu süreç...
Ben duyarsızlaşmış mıyım zaman içinde o zaman?
Şöyle duyarsızlaşabilirsin. Daha da rahatsız da edebilir. Şöyle düşün. Mesela işte bir ses geliyor dışarıdan. Bir matkap sesi geliyor.
Tamam.
Başta çok onu fark etmedin. Sonra duymaya başlıyorsun. O kadar rahatsız etmiyor.
Tamam.
Ama bir süre sonra yani sanki beyninin içinde çalıyormuş gibi olabiliyor. Ya da tam tersi başka durumlarda da mesela dediğim gibi duyarsızlaşma yaşayabiliyorsun.
Ben şey yapıyorum mesela öyle durumlarda. Müziği açıp kapatmaya çalışıyorum. Örtbas etme. Mesela bunu hayatım geneline yaymış durumdayım. Beni anla diye söylüyorum.
Zaten hani mizah bir baş etme mekanizması derken aynen. Böyle hani bir maskeleme, bir savunma mekanizması. Şimdi, yani böyle bir şeyden bahsediyorum. Üstünü örtme, gömme, bütün baş etme mekanizmaları. Hep işlevsel olmayanlar.
Güleceğiz öyle. Diye mesela hep benim işim güldürmek. Hı. Yani insanlar ben güldüreyim diye bilet alıyorlar, para veriyorlar ve geliyorlar ve zamanlarını ayırıyorlar. Hepsinden önemlisi yani. Hı. Bir saatini, iki saatini, bir akşamını insanların alıyorsun ve bir beklentiyle oradalar. Hı. Yani bir ton saçma şey varken o işi devam ettirmek zorundasın ve devam ettirmek zorunda olduğun şey güldürmek. Yani bunu mesela... Maskelemekse eğer gerçekten maskelemek zorundayım. Çünkü
sahnede evet.
Evet.
Hayır, sahnede evet zaten. Ondan bahsetmiyorum. Bütün hayatının geri kalan kısmından bahsediyorum ama sen şey yani anksiyeteye de inanmıyorum dedin zaten.
Anksiyeteye çok inanmıyorum.
Hani böyle görmezden gelme. Hani
videonun başlığı şey mi olacak? Anksiyeteye inanmıyor mu?
Olsun mu?
Yo, olabilir. Yani dikkat çekici olur. Bayağı bir şey yaparım. Hmm.
İster yurt içi, ister yurt dışı, istersen de gemi turları. 20 yıldır Türkiye'nin tatil sebebi, tatil sepetinin sunduğu 20 binin üzerindeki tur seçeneğiyle bütün yıl hayalini kurduğun o tatili rahatlıkla planlayabilirsin. Üstelik yurt içi otellerde %50'ye varan erken rezervasyon avantajları, %25 ön ödeme ve 72 saate kadar iptal avantajı için şimdi tatilsepeti.com'a gir. Açıklamalardaki bağlantıya bekleniyorsun.
Ya mesela şey gibi hissediyorum ya böyle anksiyeteye inanan insanlar sürekli yanında tentürtüyot, gazlı bez, yara bandı işte bir şeyler hani medikal malzemeler işte ağrı kesicilerle geziyormuş gibi geliyor bana yani.
Gezsin
bir problem yok ama
ben de
şöyle ben hiçbir şekilde hiçbirle gezmiyorum. Daha hafifim teknik olarak fiziksel olarak daha hafifim. Ve olası bir durumda da ona ulaşabilirim yani. O gazlı beze, o tentürtüyota çünkü yine yani sorun içimdeyse çözümü de
yani
içimdedir
diye düşünüyorum. Yani zaten keşke, bu arada öyle. Hayır zaten keşke yani sen şunu söylemeye çalışıyorsun. Ben buna ulaşabilirim. Böyle bu anlamda güvenli hissediyorum. Dolayısıyla bunu taşıma zahmetinde bulunmuyorum. Süper. Zaten kimse bunu keyfi yapmıyor ki. Yani anksiyetesi olan insan da bir tercih, fantezi olarak bir gün yanımda tentürtüyot taşıyayım. Neden? Çünkü işte ya da şu inanca sahip olayım. İşte kriz anında ben ona ulaşamam inancını ben tercih ediyorum. Ya diğerinden daha iyidir gibi bir tercih değil. İstem dışı olan şeyler.
Ama şey gibi mesela çok niş anksiyeteler var ya. Çok niş.
Vardır.
Hani, çok böyle hani.
Vardır.
Ya mavi perde gördüm mü 92 saat yatmam gerekiyor falan.
Olabilir.
Çok duyuyorum çünkü.
Evet.
Ya tabii ki hani mesela adam ölüm görmüştür. Yani büyük şeyler spesifik. Ha. Bana onlar biraz daha mesela onu anlarım.
Onlar mesela büyük travma.
Çok... O da büyüyor.
Hayır.
Hayır. O da büyüğü.
Hayır, şöyle, büyük T ve küçük T dediğimiz travmalar var ama bu büyük ve küçük kelimeleri travmanın etkisine referans vermiyor. Etkisinden bağımsız olarak büyük T ve küçük T diye ayırıyoruz. Büyük T işte senin o söylediğin travma deyince birçok insanın aklına gelen işte deprem, ölüm, işte kaza vesaire gibi böyle tek seferde olan hayatı işte öncesi ve sonrası diye ikiye ayıran travmatik yani zorlu yaşam olayları. Diğeri ise daha süren...
Günlük, basic.
Günlük gibi görünüyor. Evet, mesela şöyle düşün. Duygusal ihmal bir travma türü.
Duygusal ihmal nedir?
Evet, şöyle söyleyeyim hemen. Çocukluk çağından. Çocukluk çağı travma türü olarak mesela bir çocuğun bazı duygusal ihtiyaçları var ya. O duygusal ihtiyaçlarının yeteri şekilde karşılanmaması ya da karşılanırken böyle bir yani eksik kalınması durumunda çocuk için. Çünkü uzun süre devam ediyor ya, şöyle düşün. Çocuğun görülme ya da sevilme ihtiyacı var ama bunu karşılayan bir ebeveyn yok. Ya da mesela şöyle düşün, duygusal ihmal, istismar türleri. Bunlar küçük, şu an vereceğim örnekler küçük T olacak örnekler. Bir ilişki içerisindesin ve sürekli sana kendini ya görülmez yani görmüyor, ihtiyaçlarını söylediğinde duymuyor.
Aynen. Hep yaşadığın
şeyler mi? Ya da inkar edilmesi. Evet. Ya çeşitli hani manipülasyonlarla.
Seni
hani
seviyorum sen diyorum. Hayır, sevmiyorsun diyor. İnkar ediyor. Anlamamış.
Anladığım kadarıyla genel olarak hiç yani sevildiğine inanıldığı
olmuyor. Yok, çok. Mesela kardeşim akülü arabayı çok isterdi küçükken. Akülü araba da ya o zamanın parası bir tık pahalı bir şeydi yani. Annem de hep şöyle cevaplar verirdi işte. Bilal dedi ki anne akülü araba al, akülü araba. Annemden şöyle bir cevap geldi. Oğlum işte yarım döner aldım ya hani. Hani o onun ikamesiymiş gibi davrandı, tamam mı? Sus tamam sana jelibon falan gibi çözmeye çalıştılar. Abi bir gün annem şöyle bir şey yaptı. O kadar güldüm ki o gün. Büyük bir marketteyiz. O gün de akülü araba. Bilal 17 yaşında bu arada. Ben de 19 yaşındayım. Şöyle bir şey duyuyoruz anonsla. Akülü arabalarda dev indirim. İşte bilmem 5 bin var da akülü araba şu fiyata indi falan. Abi annem, ben, Bilal.
Koştunuz üçüncü.
Koştuk akülü arabalar önünde.
Koridorda.
Annem ne dedi biliyor musun? İstiyorsan alayım dedi. Lan oğlum. Lan geçti lan o. Yani o iş geçti. Çocuk şu an işte Audi bilmem ne. Yani çözdü o iş. O iş kapandı ya. Yani. Ve Bilal çok duygulandı o an biliyor musun? Yani çünkü annemden o alayımı duymak o kadar etkiledi ki onu yani.
Ya.
Yani bunu bir zamanında söylese ki para o kadar da büyük para bir şey değildi yani. Hani annemin düşürdüğü bilezikleri falan yani hesaba katarsak, hani bilezik kaybettiğimlerini falan düşünürsek gerçekten ucuz bir paraydı ama o dönem işte almadı bir şekilde yani.
Bunu nasıl yorumladınız yani? Bilezik kaybediyor ama akülü araba almıyor.
Hayır, bilezik kaybediyor almıyor gibi yorumladık. Hani bir tarafta alınabilir demeye çalışıyorum. Yani alınabilir de.
Neden için... almadığını düşünüyorsun?
Ya neden almadığını düşünüyorum. İşte şeyden, şu sebep bize hep şöyle açıkladılar. Şimdi benim babam taksici. Mesela ben araba sürmeyi de çok geç öğrendim mesela. Babam hiç böyle arabaya alıştırmak istemedi bizi yani. Şey olur diye korktu. Bunlar okumaz, okulu asar, taksici olmak ister. Ben de taksiciyim ve taksicilik zor ve kötü. Yani onların dünyasında da tehlikeli bir meslek. Çocuklarım taksici olmasın diye bizi arabaya çok yaklaştırmak istemedi. Akülü araba hevesini de öyle kırdı yani ama... sonuçta Bilal şu an taksi baronu falan da sayılır. Bilal şu an işte.
Bilal'in şu an arabası var. Akülü araba koleksiyonu
var. arabalarla nasıl yani?
Güzel. Bilal onu kendine alsaydı da aslında hala bir kendi için bir şey yapmış olurdu. Yani çünkü bir noktadan sonra kendimizin ebeveyni biz oluyoruz. Ve benim orada karşılanmamış bir ihtiyacım varsa bu akülü araba almak üzerindense olabilir. Ama mesela işte çocukken bana verilmeyen bir şey belki sadece fiziksel ihtiyaçlar üzerinden olmayabilir ama belki dinlenilme, belki görülme, belki bakım verilmesi ise bu bahsettiklerim mi yok? Ha, tamam, ben işte bugünden bahsediyorum. Bunlar olmadıysa bu hani bitti artık yani bunun çaresi yok gibi bir şey değil. Bir noktadan sonra dediğim gibi kendimizin ebeveyni biz oluyoruz. Dolayısıyla kendime nasıl bir ebeveynlik yaptığımda değiştirilebilir bir şey. O yüzden mesela işte atıyorum bana işte çok hakaret eden, bağıran bir atıyorum ebeveynim vardı. Ben büyüdüğümde hala kendime böyle konuşuyorsam, kendime hakaret ediyorsam, bir şeyi yanlış yaptığımda bağırıp çağırıyorsam, kendime kızıyorsam aslında o ebeveynlik türünün aynısını devam ettiriyorum. Bahsetmek istediğim şey o, artık bunu değiştirmek. Ya da mesela atıyorum zaruri ihtiyaçlar dışında lüks kaçabilecek ya da böyle işte hani şımarıklık olabilecek şeyler alınmadıysa bana, ben bugün kendime bu hakkı veriyor muyum?
Veriyorsun.
Yani,
veriyorsun, veriyoruz.
Herkes vermiyor, herkes
veriyor canım ya, ne vermesin. Herkes istediği şeyi yapmak konusunda adımlar atıyor gibi görüyorum ben etrafta. Yani kendini mesela hatta tam şöyle gelişiyor. Ailede ya da doğup büyüdüğü çevrede istediği şeylere ulaşmakta manen, madden zorlanan insanlar yaşı büyüyüp ilerledikçe hayatları mesela şöyle insanlar duyuyoruz işte. Annem bana böyle davrandı, ben çocuğuma böyle davranmayacağım diyen.
Çocuğuma değil, kendime.
Kendime, ha pardon, kendime böyle davranmayacağım.
Mesela, onu tatile atlayabiliyoruz. Evet. İşte. Yani hatta şey de olabiliyor. Da,
evet, doğru.
Evet, aynen. Bir konuşmanın bir noktasında bir şey söyledin. O benim hep aklımda, onu konuşmak istiyorum. Dedin ki hani biz zaten sevdiğimizde bir değersizleşiriz. Dedim ve bir şeyler söyledin, evet. Ya değersizleşmekten ziyade orada hani bazı şeyleri birazcık esnetmekten ve biraz kenara, evet, bırakmaktan, onun için başlığı altında yapmaktan. Şeyi söyleyecektim. Ve sen buna okeysin, yani buna tamamsın.
Tamam olduğun için.
Bu seni rahatsız etmiyor.
Sevmek biraz hani bunu fark edip. Kendinden vazgeçiyorsun, değerlerinden vazgeçiyorsun, zamanından vazgeçiyorsun. Gece dümdüz yatacaksın mesela, yatmıyorsun, onu düşünüyorsun. Ya da işte sabah uyanıyorsun, işine gücüne bakacaksın. Acaba ne yapıyor falan kafalarına giriyorsun. Zaten sevdiğin noktada, ödün verdiğin nokta aynı nokta. Biri bitip biri başlıyor. Ya öbür türlü bir sevgiyi ben çok tahayyül edemiyorum yani. Benim alanlarım, benim sınırlarım. Hani şunu tavsiye etmiyorum. Ben yolumdayım. Benle aynı yolda yürüyeceksen gel filan. Abi öyle bir şey değil yani. Hani sevdiğin zaman yola çıkan sen oluyorsun.
Evet, geliyor. Seninle ilgili bir şey aslında yani.
Aynen,
o
çok
gece,
kişisel bir şey
gece,
yani.
Gece uyumayıp onu düşünmek, evet, de aslında senin için değil de benim için, ya benim hoşuma gidiyor belki hani onu düşünmek ya da işte senin için bir şey yapmak. Dolayısıyla bana hizmet eden bir şey oluyor, evet, ya da o duygu hali.
Tabii, tamamen benimle alakalı yani.
Gibi. Bu birazcık hani o şey dediğin noktalara da geliyor, o yüzden ilgimi çekti. Yani bunu kabulleniyor olmak ve hani birazcık zaafının olması aslında o taraf, o zayıflığının olması birçok insan için çok korkutucu olabiliyor. Şimdi buradan hani ben hani anladın mı, karşı taraf bunu kötüye kullanabilir belki ya
her
da
şey
ben.
Her şey yapabilir ama sen istiyorsun bunu.
Çok iyi, çok iyi bir yer bence.
Evet.
Bunun
ya bir insanın
hayat,
tabii canım,
zaten
kendi alanın yani sonuçta. Ya birisini sevmek, sevmemek, o insana ilgi göstermek, o insandan nefret etmek, o insanla öfke duymak, o insanı hayatının koymak istediğin neresi varsa oraya koymak tamamıyla senin elinde ve bunu değiştirebilecek tek insan da sensin. Bunun bir karşılık bulması demek zaten o hikayenin karşılıklı bir şekilde devam etmesi demek, ama o da karşı taraftaki insanla alakalı bir şey olmuş oluyor. Yine seninle alakalı bir şey olmamış oluyor yani. Bence bu olgunlukta, daha da ne konuşayım? Freud dedik, daha neler söyleyelim ya?
Her şey ben söyleyeyim. Artık ben sus pus dinliyorum çok.
Aynen
iyi.
Aynen öyle. Ya biz de hocam.
Hani hiç
biz
araya.
Okulunu okumadık ama.
Ne yaptın, ne yaptın, nasıl oldu?
Ya YouTube'a yazdım, senin bütün videolarını izledim öncelikle. Yalan YouTube.
Ben Instagram'dan beni takip edenlere, takipçilerime şöyle bir şey sordum. Dedim ki kafanıza takılan bir soruyu yazın.
Böyle mi sordun gerçekten takipçiler? Kafanıza yatmayan bir şeyler varsa bana DM.
Bir şey söyleyeyim mi? Tam olarak böyle sormak istedim. Yani şey, keşke şu değil. Sorsaydım. Bana bir soru sor, hani bir uzmana, bir psikoloğa bir soru sor gibi bir yerden değil. Belki yani hiç ben olmayabilirim o sorunun muhatabı. Böyle bir arayışta değilim. Sadece senin kafanı kurcalayan soruyu merak ediyorum diye. Onlar da gönderdiler bir sürü ve gerçekten çok güzel sorular. Şimdi sana onlardan bir tane çektim,
tamam,
soracağım.
Haydi bakalım.
Yaşananları mantığına göre değerlendirmesine rağmen neden sindiremez insan?
Beklentisi vardır ya. Yani sindirmesi biraz da şeyle çok alakalı oluyor. Bulunduğun ortamla, bulunduğun koşulla çok alakalı oluyor. Mesela öyle şeyler yaşıyorsun ki çok iyi bir dönem geçiriyorsundur. Çok çabuk atlatabiliyorsun. Çok daha hafif bir sorunla karşılaştığın zaman çok daha uzun süre sindiremediğin de olabiliyor. Tamamen içinde bulunduğun koşulla alakalı, kafa yapınla alakalı, hissettiğin şeylerle alakalı.
Hissettiğin kısmı,
aynen,
bence de.
Evet,
yani
hissettiklerinle alakalı.
Ya yani. Mantıkla alakası çok alakalı değil aslında sindirme meselesi. Duygularla alakalı bir şey.
Evet, doğru.
O yüzden de mantığına uymasına rağmen orada ona uymayan, yani bir yanıma uymuyor çünkü belli ki bu. Ve sindiremiyorum gibi.
Bitti, bu soruyu çözdük mesela. Halloldu mu bu soru şu an?
Halloldu şu an.
İsim yazıyor mu şeyde?
Yok,
kim olduğu belli
ya
mi?
Yok, ne yapacak?
Hamiyet06'nın sorununu çözdük.
Yanlış yerde olduğumuzu nereden anlayacağız?
Ya mesela birden kapıdan ne bileyim işte Netanyahu falan girse derim ki herhalde çok yanlış bir yerde. Benim İsrail konsolosluğunda ne işim var falan. Belki bir şey olabilir.
Ben şöyle anlarım bu arada.
Nasıl, sen nasıl anlarsın? Sana sormam gerekir. Doğru.
Daha çok aslında ne hissettiğime birazcık bakarım. Gerçekten hani sadece hissiyat ya da bedenime bakarım. Bedensel duyumlarıma neler oluyor. Ya bir yere gitmek istiyorum ve ayaklarım geri geri gidiyor. Ve aslında bunun için tırnak içinde bir sebebim yok. Hani az önceki soruda olduğu gibi. Mantığıma uymayan bir şey yok gibi görünüyor. Ama benim ayaklarım geri geri gidiyor. Ya da ben oradayken kendimi hep huzursuz, tetikte buluyorum. Ya da işte oradan döndüğümde, ayrıldığımda bunları hissediyorum. Ya da gerçekten hissiyat olarak ben gibi hissetmiyorum belki. Yani her zaman %100 ben halimle, otantik halimle bulunmuyorum. Bir yerde tabii ki ama günün sonunda bir başkasıymış gibi ya da öyle olmak zorunda hissediyorsam, rahatsızlık duymaya başlıyorsam yanlış bir yerde olabilir miyim diye bakıyorum. Yani bu şey demek değil, %100 yanlış bir yerdesin, tek değişken budur anlamında değil ama bakacağım değişkenlerden bakacağız. Bir tanesi de bu olabilir.
Ben bir soru sormak isterim. Mümkünse. Mümkün mü?
Bence bu soru çok güzel.
Lütfen. Bundan sonra. Önemli değil. Benim tamam. Sorularım hiç böyle.
Bence sen buna çok güzel cevap vereceksin. Gerçek sevgiyi sevgilimle tattım. Şu an etrafımdakilerle vakit geçirmekten zevk alamıyorum. Ne yapmalı?
Gerçek sevgiyi sevgilimle tattım. Yani en son 92 yılında falan bu kadar yanlış bir cümle duymuştum yani. En son sevgiyi sevgilimle tattım ne demek abi? Sevgi nasıl bir kişiye, nasıl tek bir duyguya, nasıl... Gerçek lokalize sevgi. Edilebilir gerçek sevgi de bile buna gerçek sevgi denilebilir yani.
Yani aslında ben şöyle yorumladım hani.
Nasıl yorumladın?
Tabii ki yani tek bir cümlelik bir şeye bakıyoruz, arka planını bilmiyoruz. Hı-hı. Çok bir bilgi sahibi değiliz ama.
92 seans normalde bu cümle bence.
Bir 70 seansı var.
Bir seansı var.
Hani şöyle demek istiyor bence, o sevgiyi belki başka bir yerlerde hissedemediği bir şekilde ya da bir yoğunlukta o kişiyle hissetmiş ve şu anda sanki öyle anlıyorum ki o yüzden hani başkalarıyla vakit geçirmek o kadar keyif gelmiyor. Çünkü orada çok yoğun ya da çok başka bir şey vardı gibi.
Yoğun olan ne peki?
İşte sevgi, hisleri, hissettikleri.
Hisleri, hissettiği şeyler peki. Şu an yıkılmış bir durumda mı?
Onu bilemiyoruz. Sadece diyor ki şu an etrafımdakilerle vakit geçirmekten zevk alamıyorum. Ne yapmalı?
Yeni bir sevgili öneririm hemen. İnsanlar teşne zaten.
Ne? İnsanlar
teşne.
O ne demek?
Yani istekli. Hı. Sevgililik kuramına, ilişki kuramına insanlar şu an zaten hani eskiye göre, daha benim çocukluğuma göre daha bir böyle hazır.
Öyle mi?
Tabii. Onun için bence yeni bir sevgili, yeni bir flört denemesi belki olabilir. Arkadaşlarıyla daha çok vakit geçirmeyi isteyebilir. Kendi içine dönmesini tavsiye etmem. Şu an geldiğimiz noktadan çok memnunum. Sen soru soruyorsun, ben akıl veriyorum. Akıl iyi ki. Bence
akıl vermiyorsun bu arada.
Ben
yani.
Ben psikolog olmadığım için akıl veriyorum. Sen söylesen sen başka bir şey oluyor. Öyle değil mi programımızın
evet,
konseri?
Yani evet. Zaten yani sen hani bir akıl veriyorsa orada da hani.
Evet, orada da bir yani.
Çok doğru bir yer.
Doğru bir yer değil. Yanlış bir yerdesindir.
Buradan anlayabiliriz.
Bence yani yeni birileriyle vakit geçirmesini tavsiye ederim. Sıradaki soru.
Yani aslında tavsiye.
Öneririm.
Yok, hayır. Seni düzeltmeye çalışmıyordum. Yok yok. Ben şöyle bir yerden demek istedim. Benim zihnimde şöyle canlandı. Şimdi çok yoğun duyguları yaşayabiliyoruz. Evet, ama bunlar çok sürdürülebilir şeyler değil çoğunlukla. Çok yoğun his. Çok sürdürülebilir değil.
Yoğun, yani süresi az oluyor zaten.
Evet, aynen öyle. Öyle yani, belki hani ne kadar sürelik bir ilişkiden bahsediyoruz onu da bilmiyorum ama hani böyle bu 5 yıl sürekli çok yoğun duygular yaşıyorum ve geri kalan yani hayatım başka hiçbir ilişki türünden zevk alamıyorum. Hayatım başka hiçbir alanından, ne işimden, ne sosyal ilişkilerimden, ne aile ilişkilerimden keyif alamıyorum, kendimle kalmaktan vesaire gibi bir yerse orası da zaten hani çok çok iyi bir yer olmayabilir. Çünkü dediğim gibi sürdürülebilir değil, gerçekçi değil bir yandan. İki, bu ya tek bir kaynak yok ya bizi besleyen hayatta. Duygu anlamında da öyle. Dolayısıyla tek bir kişiye atfetmek bunu ve tek bir kaynağımın olması da zaten o ilişkinin sağlıklı bir yere, o ilişki çok sağlıklı bir yere götürebilecek bir şey de değil. O yüzden belki birazcık hani onu fark etmek olabilir. Gerçek sevgi diye düşündüğü şey belki birazcık daha geçici, o ilk hani heyecanlar, ilk o dopaminin bol bol attığı, oksitosinin, bağlanma hormonunun salgılandığı zamanlar olabilir belki ve dediğim gibi hani çok keyifli, çok sürdürülebilir olmayabilir. Sen çekecektin, sen çeksene.
Ben çekeyim bir tane. Bir tane. Bakalım hangi travmayı elimize alacağız. Kendimizi nasıl takdir edebiliriz?
Çok güzel. Sen kendini takdir ediyor musun?
Ya tabii ki takdir ediyorum abi. Yani olumlamaysa kendimi başarılı bulduğum anlar var. Hedeflerim var mesela. Her yıl başı hedef koyarım. Öbür yıl başında oluyor mu olmuyor mu diye bakarım. Olursa da kendimi ödüllendiririm.
Benim hedef koymak ve hedeflerini gerçekleştirmekle ilgili son bölümümü dinlemeni tavsiye ederim. Çok güzel.
Tamam. Kesinlikle dinlerim. Çünkü senin kanalın zaten psikolojiyle bilimin bu kadar örtüştüğü...
Psikoloji biliminin
Psikoloji ve bilimin aynı çatı altında buluştuğu bir mecra ya zaten. Onu zaten konuşmuyorum. Ve bu kadar aydınlanılıp çıkılan başka bir YouTube kanalı ben bilmiyorum. Genelde herkes kendi bakış açısından bahsederken sen... uzman psikolog Merve Başıbülük olarak... gerçekten sana... ya Freud ne derse aynısını ben senden duyarım yani. Yorum hissetmiyorum seni
hiç
dinlerken.
Bu arada hiç ben Freudian çalışan bir terapist değilim.
Sen ne, nasıl çalışıyorsun?
Ben travma odaklı çalışıyorum. Travma odaklı çalışıyorsun. EMDR terapi ekolünde.
Ekolü. Terapilerin ekolleri.
Tabii. Yani psikodinamik var. İşte o daha Freudian. Lacanian terapi var.
Lacanian nedir? Tam Lacanian gibiyim ben hissettim.
Nasıl takdir edersin kendini?
Nasıl takdir ederim? Ya derim ki enginim derim. Çok iyisin derim.
Ya böyle gerçekten içsel bir konuşma yaparsın.
Ya başımı yastığa koyar mı derim ki bugün çok başarılıydın.
Kameraya karşı.
Derim ki gerçekten bugün gerekeni yaptın derim.
Aa süper. Evet. Hakkını veriyorsun yani.
Hakkımı
kendine.
Veririm.
Tamam süper.
Ama kendime de kızarım. Mesela yanlış bir şey yaptığın zaman derim ki enginim. Dikkat et derim. Bak hatalısın. Hatalarında ısrarcısın. Hmm. Bir yaptın, iki yaptı yeter de derim yani. Kendime de kızarım.
Çok güzel. Yani şu güzel. Kendimizle böyle içsel diyaloglarımız var. Sen onun farkındasın tabii, aslında. Tabii. Onu demek istiyorum. Yoksa idealinde daha şefkatli bir içsel konuşma daha aslında tercih edilen oluyor. Ama evet. Günün sonunda ebeveyn.
Günün içsel... sonunda insan da kendinin ebeveynidir.
Bir nevi. Bu soruyu lütfen sen okur musun? Çok
tabii,
güzel
hemen,
bir soru.
Tabii hemen harika. Gerçekten. Neden ciddiye alınmıyorum? Harbi neden? Ciddiye alınmama sebebin mesleğin olabilir. Bu soruyu soran için söylemek gerekirse.
Komedyen olabilirsin belki.
Yani komedyen olabilirsin.
Çok şaka yapıyor olabilirsin.
Ciddi şeylerle ilgili konuşmaktan imtina ediyor olabilirsin. Çünkü ciddi şeyleri konuşmak biraz gerer de yani bu arada.
Tabii.
Yani rahatsız hissettirir. Tetikleyip şöyle tetikleyebilir. Ciddi bir şey konuşursam. Çünkü ciddi konuşmalar mesela şaka konuşmalarının sonunu şakayla biteceğini biliyorsun. Ama ciddi konuşmaların sonunun nereye varacağını kestiremeyebilirsin. Ciddi bir şey söylersen o söyler, tartışmaya dönebilir, iç sıkıntını arttıracak bir şeye dönebilir. O masadan gerginlikte kalkabilirsin, küs kalkabilirsin, kavga edip kalkabilirsin. Yani ciddi konuşmaların sonu çok böyle hayra bitmiyor. Oradan kaçmak gibi geliyor.
Bir de şey de olabilir. Tam tersine çok konuşuyor da olabilirsin. Yani her şeyi her zaman söylüyorsundur. Yani şöyle bir söylerim, iki söylerim. Ve artık bu senin üzerinde bir yaptırıma sahip olmuyorsa artık üç söylemem gibi diyor. O zaman bir artık yaptırıma giderim. Ben sana derim ki işte Engin geç kalma. Bir söylerim bunu. Ciddi konuşurum seninle. Sen tamam dersin. Ama ciddiye almazsın beni ve tekrar geç kalırsın. İki söylerim. Üçüncüde artık o yaptırımı
İşin
söylerim.
İşin rengi değişir.
Tabii yani söylerim ki bir dahakine geç kalırsan atıyorum ben 5 dakikadan fazla beklemeyeceğim haberin olsun derim ve giderim. Ben bunu yaparsam yani söylediğimin de arkasında durursam o zaman bir dahakine ben sana başka bir şey söylediğimde.
Bu ciddiye alınması gerekmiş olur.
Sen artık ciddiye bilirsin yani. Evet. Ya da en azından bir sonucu olacağını bilirsin.
Evet doğru.
Peki.
Kendimizi nasıl taktık bunu konuştuk. Ciddiye,
tamam
evet,
bitti.
Ciddiye,
aynen.
Evet, bitti, tamam.
Tamam süper. Ne diyebilirim? Ayağına sağlık. Zekana sağlık, komedi yeteneğine.
Psikolojimi nasıl buldun? Ortalama bir şey abi. Gün sonu Z raporu almamız gerekirse.
Öyle bir şeymiş meğerse ben seni analiz ediyormuşum. Yani öyle zannedilebiliyor ya.
Yo, evet.
Yok, bence o zaman şöyle yapalım. Dinleyenler ne düşünüyor? Onlar yazsınlar. Olur mu? YouTube'dan dinleyenler yorumlara yazsın.
Evet.
Dinlemeyenler.
Lütfen yorumlara bekliyoruz.
Podcast'ten dinleyenler belki.
Podcast'imizden de dinleyin. Bayağıdır da podcast yapmıyordum ve uzman psikolog Merve Başbüyük'le bu projede yer almak beni çok mutlu etti. Psikolojimi yorumlarınıza yazın. Mesaj olarak da yollayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler dilerim. Merveciğim sen de. Merveciğim pardon. Uzman psikolog Merve Başbüyük.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Engin geldiğin için sahneni yaptıysan.
Sahneni yaptım. Gidiyorum.
Tamam peki ben de bitireyim o zaman. Evet Engin'le bugün birazcık psikolojiyi konuşalım istedik. Onun birazcık daha mizahından yararlanarak. Belki bu ciddi konuları aslında ciddi konuşulan konuları. Belki böyle birazcık daha dinlemesi keyifli, eğlenceli. En azından eğlenceli yani duygusal yükü çok fazla olmadan belki bir hale gelebilir mi diye konuştuk. Neler düşündüğünüzü merak ediyorum. Yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonrakine görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Tatil sepetinde bize 20 yıldır her gün tatil. %50'ye varan erken rezervasyon avantajları, %25 ön ödeme ve 72 saate kadar iptal seçeneğiyle tatil planını sana en konforlu şekilde tatil sepetinde oluştur. Detaylı bilgi için bağlantıyı ziyaret et. İyi tatiller.